Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda bence orta segmentin en fazla merak edilen telefonlardan bir tanesi olan Ali 4 5G modelini kutusundan çıkartacağız. 12.500 liraya alabileceğiniz bu telefon bakalım bizlere neler sunuyor? Kutu içerisinde neler var? Bildiğiniz üzere Samsung orta segment konusunda kullanıcıları güzel deneyimler sunuyor. Özellikle Çinlilerin bu yükselişinden sonra Samsung'un yazılım tarafına vermiş olduğu sözler kullanıcıları geri Samsung'un Galaxy A serisine toparlamış durumda. Samsung da bu ilgiyi gördükten sonra yeni nesil telefonlarında gerek tasarım tarafında olsun gerek de yazılım tarafında olsun bazı avantajları kullanıcılara sunmaya başladı. Bunların hepsine teker teker yakından bakıyor olacağız. Şimdi isterseniz ilk olarak telefonu kutusundan çıkartalım. Ali 4 5G modeli 5G destekli bir telefon bizlere beyaz rengi iletildi ve bu telefon 8 GB hem 128 GB'lık depolama alanıyla birlikte geliyor. Cihazın farklı versiyonları da var. Bize bu iletilmiş diyorum. Ve ünlü pembe bıçağımı elime alıyorum. Şimdi gelelim buradaki şu kısımları yırtalım. Evet. Şöyle buradan bıçağı batırdım. Evet, kestik. Sonrasında geliyorum. Buradan bıçağı batırıyorum. Burada kestik ve telefon. Kutusu aslında çok da ağır olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü içerisinde maalesef adaptör yok. Burada bir yapımız var. SIM kart iğnesi. Burada içerisinde de yüksek ihtimalle kablo olacaktır. Buradan çekiyorum. Ve aşağı doğru indiriyoruz. Burada herhangi bir şey bizleri karşılamıyor. Boş. Ve gelelim şunun içerisine bir yakından bakalım. Dediğim gibi SIM kart iğnesi burada. Burayı açınca da her iki tarafı da USB-C olan bir şarj kablosu bizleri karşılıyor. Bu telefon 25 Watt'lık bir şarjı destekliyor. Sizlerin bu telefonu şarj etmek için ek bir şekilde adaptör satın alması gerekiyor. Haberiniz olsun, telefonun kutusunda herhangi bir adaptör bulunmuyor. Büyük bir yanlış. Samsung neden böyle bir yanlış yaptı? Anlamış değilim. Çünkü Samsung bence Android dünyasının en iyi üreticilerinden biri. Hatta en iyi üreticisi diyebiliriz. Telefonları kullanıcılara çok güzel deneyimler sunuyor. Ama bu tarz yanlışlar da işte kullanıcıyı üzüyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben telefon alıyorum ve Türkiye pazarında biliyorsunuz telefon almak biraz zorlayıcı bir durum. Kutudan adaptör çıkmadığı için ben ek bir şekilde para verip adaptör alacağım. Aynı fiyatlarda belki Çinli telefon üreticisinin kutudan adaptör çıkacak. İşte bazı kullanıcılar bu ufak hesapları yapıp adaptörlü telefonu tercih edebiliyorlar. Bu tamamen benim yapmış olduğum gözlemlere dayalı bir durum. Sizlerin görüşleri tabii farklı olabilir. Sizler görüşleriniz yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Masam biraz dağıldı. Hızlı bir şekilde toplayıp geliyorum. Masamı topladım. Şimdi tasarımını isterseniz başlayalım. Şuradaki kısmı şu şekilde aşağıda yukarıya doğru çekiyorum. Ve gördüğünüz üzere çıkmış oldu. Kendisini kenara atacağım. Ve şimdi sıra geldi telefona yakından bakmaya. Şunu söyleyeceğim. Ya telefon gerçekten çok güzel görünüyor abi. S23 serisinin tasarım hatlarına sahip oluyor olması bence telefonu ciddi şekilde ön plana çıkarmış. Orta segment bir telefon. Orta segmente konumlandırabilecek bir telefon. Ama genel tasarım hatları ile birlikte sanki ben S23 serisinin bir üyesiyim diye bağırıyor. Evet, Ali 4 modeli var. A74 modeli Türkiye gelmeyecek ama bence Ali 4 modeli tam olarak bu tasarım dilini kullanıcılara sunabiliyor. Ön tarafa geldiğimizde ise delikli çentikli bir kamera görüyoruz. Kameramız orta tarafa konumlandırılmış. Ekran da 6.4 inç büyüklüğünde. Buradaki kurulum aşamasından hızlı bir şekilde geçip geleceğim. Ekran detaylarına başlayacağız. Kurulumu yaptım. İsterseniz ekranla hemen başlayalım. Ekranımız 6.4 inç büyüklüğünde delikli çentikli bir ön kamera ile birlikte geliyor. Delikli çentikli ön kamera yapısı bence yeni nesil cihazların en büyük avantajlarından bir tanesi. Tam ekran deneyimini daha olumlu hale getiriyor. Ve çerçevesine dokunduğumda herhangi bir ekran koruyucuyla karşılaşmıyorum. Cihazın kutusundan herhangi bir ekran koruyucu çıkmayacak bir şekilde para verip bunu satın almanız gerekecek. Ve gelelim çerçeveler tarafına bakın. Çerçevelerimiz sağ, sol, üst ve alt kısımlarda bence eşit bir şekilde kullanıcıya gösterilmiş. Şunu söyleyeceğim, bence daha ince çerçevelere sahip olabilirdi. Bu fiyatlara daha ince çerçevelere sahip olan telefonlar gördük. Ali 4 modelinde biraz daha kalın çerçevelere yer verilmiş. Daha sonra gelelim çözünürlük kısmına. Bu cihaz 1080x2340 çözünürlüğüyle birlikte geliyor. AMOLED bir panele sahip ve 1000 seviyelerine ulaşabilen bir ekran. Parlak bir ekranımız var. AMOLED paneli sahip olduğu için canlı renkleri kullanıcılara sunabiliyor. Siyahlar konusunda kullanıcıları kesin memnun edecektir. Çünkü gerçek siyahları sizlere gösterebiliyor. Özellikle AMOLED panellerin en büyük avantajlarından bir tanesi bence bu. Çünkü siyahlar vermesi gerektiği durumlarda pikseli kapattığı için gerçek siyahları sizlere sunabiliyor. IPS LCD telefonlarda neyi görüyoruz? Siyahlar kısmında biraz da griye dönük renkler bizleri karşılıyor. İşte burada AMOLED panelin avantajını yaşıyorsunuz. Tam olarak siyahları görebiliyorsunuz. Ben AMOLED panelli telefonların genel itibariyle kullanıcıları daha memnun edebileceğini düşünüyorum. Bazı kullanıcıların görüşleri farklı olabiliyor ama canlı renkler olsun, güzel renk doygunluğu olsun, canlılık seviyesi olsun benim hoşuma gidiyor. Ben AMOLED panelli cep telefonları seviyorum. Benim görüşüm bu şekilde. Ve tazelim hızı konusunda bu telefon 120 Hz ekran tazelim hızıyla birlikte geliyor. Hemen ayarlara girelim, sizlere göstereyim. Ekran pürüzsüz hareket kısmında adaptif bizleri karşılamış oldu. Bu telefon 120 Hz ekran tazelim hızıyla birlikte geliyor dediğim gibi. 60 ile 120 arasında kendisi gerekli durumlarda bir geçiş yapabiliyor. Buradaki önemli detay şu. 64 modeli mesela sizler burada adaptif bir seçim yapamıyordunuz. 64'te ya 60 var ya da 120 var. Bu telefon adaptif seçeneğiyle birlikte geliyor. Bu da neye yarayacak? Pil optimizasyonuna yarayacak. Daha uzun ekran süreleri alabileceksiniz. Adaptif mod bence telefonlar için önemli. Keşke A64 modelinde de adaptif modu görebilseymişiz. A4 modeli dediğim gibi adaptif modla birlikte geliyor. Ve ekran kasa oranına gelecek olursak bu telefon %83 oranında bir ekran kasa oranına sahip. Bu segmentler dediğim gibi daha önce çerçevede sahip olan telefonlar gördüğümüz için ekran kasa gövde oranı daha yüksek oranda telefonlarda görmüş olduk. Bu telefon üzerine durum %83 seviyesinde. Ve şimdi gelelim isterseniz bir ekranın parmak izi okuyucusuna yakından bakalım. Çünkü bu telefonda sağ tarafta herhangi bir okuyucu bulunmuyor. Cihazın ekranına bir parmak izi okuyucusu yerleştirilmiş. Güvenlik ve gizlilik kısmına geliyoruz. Kilit ekranı, parmak izleri diyorum. Devam diyorum. Desen yapalım. Klasikliğe şifremiz. Evet, şuradan onaylıyorum. Ve geliyoruz. Burada parmağımızı tanıtma kısmına. Evet, parmağımızı okutuyoruz. Hızlı bir şekilde okuduğunu söylüyorum. Her zaman aynı noktaya dokundurtmuyor. Çünkü parmağın farklı açılarda kayıt olmasını istiyor. Hızlı şekilde de okuduğunu söyleyebilirim. Doğru okumadığım zaman da kendisi bir uyarı veriyor. Mesela evet. Buraya dokunduruyorum. 68 seviyelerine geldik. 70, 74, 76, 80, 85, 90 ve 100 olmadı. Evet, şimdi 100 oldu. Şimdi bir deneme yapalım. Kapatıyorum. Ekranı açıyorum. Bakın parmak izi ibaresi burada. Dokundum ve ekran açıldı. Kapatıyorum. Dokunuyorum ve ekran açıldı. Şunu söyleyeceğim. Aşırı hızlı bir parmak izi okuyucusuna sahip değiliz. Hızlı çalışıyor mu? Evet, hızlı çalışıyor ama bu segmentlerde özellikle Çinli telefon üreticileri parmak izi konusunda gerçekten çok farklı noktalardalar. Parmağınızı dokundurduğunuz an ekran uyanıyor. Samsung modellerinin genel itibariyle parmak izi konusunda Çinli üreticilere göre biraz da geride kaldığını görüyoruz. Özellikle orta segmentte bu telefonun durum bu şekilde. Ek olarak yüz tanıma özelliğine sahibiz. İsterseniz ona bir yakından bakalım. Ayarlar bölümüne geliyoruz. Güvenlik ve gizlilik, kilit ekranı, ekran kilidini şuradan açalım. Evet, geldik. Ve yüz kısmını aktif ediyorum. Şifremi gireceğim. Şöyle şifreyi girdim. Devam diyelim. Bakalım yüzümü hızlı bir şekilde okuyacak mı? Oldukça hızlı bir şekilde yüzümü tanıdı. Evet, bitti diyorum. İsterseniz bir test edelim. Şöyle kameramda şuradaki kilit ibaresini görüyorsunuz. Hafif kaldırıyorum. Evet, şu an yüzümü okudu. Yeniden test edeceğim. Şöyle kaldırıyorum. Evet, yüzümü okudu. Geniş bir açıya sahip. Ön kamera zaten gördüğümüz detaylardan bir tanesi. Yüz tanıma hızlı bir şekilde çalışıyor. Aralarında bir fark var mı dersiniz? Hangisi daha hızlı? Bilemedim. Bence her ikisi de aynı derecede bir hıza sahip. Arada bir galip belirleyemedim. Parmak izi veya yüz tanıma konusunda. Ve şimdi gelelim cihazın çerçeveleri devam edelim. Cihazın sağ tarafında ses ve güç butonu konumlandırılmış. Sizler de görüyorsunuz. Sol tarafa geldiğimizde ise herhangi bir detay bizleri karşılamıyor. Üst bölümde de sim kart yuvasını görüyoruz. Buradan hem sim kart takabiliyoruz hem de depolamalarını micro SD kart yardımıyla yükseltebiliyoruz. Cihazın alt tarafına geldiğimizde ise tip C portu bizleri karşılıyor ve hoparlör detayı da işte burada. Bu cihaz stereo hoparlörle birlikte geliyor. Dolby Atmos destekli. Cihazda tip C portu üzerinden 25 watt olacak şekilde şarj edebiliyoruz. Ve gelelim arka tarafa. Arka taraf oldukça önemli. Cihazın bence en şık görünen kısımlarından bir tanesi arka tarafı burada. S23 ailesinin tasarım diline yer verilmiş. Üçlü bir kamera dizilimi görüyoruz. Kameralarımız birbirinden ayrı olacak şekilde duruyorlar. Ve arka tarafta kullanılan cam malzeme premium hissiyatını tabii ki de daha iyi hale getirmiş. Ben özellikle orta segment telefonlarına cam kullanımını oldukça beğeniyorum. A4 modelinde de cam bir yüzey bizleri karşılıyor. Kamera çıkıntıları hakkında konuşmak gerekirse çıkıntımız biraz var. Şöyle görüyorsunuz çerçeveleri toz toplayabiliyor ki S22 Ultra modelinde yapmış olduğum testlerde oraların toz topladığını görmüştüm. Peki sallanma yapacak mı, ona bir bakalım. Şöyle masaya koyuyorum. Ufak da olsa bir sallanma yapıyor ama bunu kılıfla beraber kullandığınızda önüne geçeceksinizdir. Haberiniz olsun. Sallama yapıyor olması kamera çıkıntısı olmasından kaynaklı oldukça normal. Özellikle yeni nesil telefonlarda kameralar daha özelliklere sahip olduğu için, daha iyi sonuçlar verdiği için çıkıntılar konusunda daha çıkıntılı kameralar görüyoruz. A4 5G modelinde de durum bu şekilde. Tasarımdan bahsettik, ekran özelliklerinden bahsettik. Sıra şimdi geldi. Cihazın güç aldığı donanımlara yakından bakmayın. Cihazın kalbinde Samsung'un kendi geliştirmiş olduğu bir işlemci bulunuyor. Exynos 1380 işlemcisi. 5 nanometre üretim aşamasına geçen bu işlemciyi de GPU tarafında Mali G68 eşlik ediyor. Bu işlemci yeni duyurulan bir işlemci. Hatta A4 modelini ben ilk defa gördüm. Bununla alakalı yorumlarımı yapabilmem için telefonu biraz kullanmam gerekecek. Kullandıktan sonra detaylı görüşlerimi inceleme videosuna yer vereceğim. Bu video bir inceleme videosu değil, bir ilk izlenim kutu açılışı videosu olduğu için sizlere herhangi bir test gösteremiyorum. Haberiniz olsun, yanlış anlamayın. Peki işlemden sonra nereye devam edelim? RAM ve depolama kısmıyla. Cihaz 8 GB RAM ve 128 GB'lık depolama alanı geliyor. Cihazın farklı versiyonları var. Yani 256 GB'lık versiyonu görürseniz mesela şaşırmayın. Cihaz dediğim gibi farklı versiyonlarla birlikte satılıyor. Ve isterseniz sizler depolama alanını microSD kart yardımıyla 1 TB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Samsung'un benim en sevdiğim detaylarından bir tanesi bu. Yükseltme kısmı konusunda kullanıcı direkt olarak uca taşınmış durumda. 1 TB'a kadar yükseltme yaptığınızda içeride çok fazla veri depolayabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Orta segmentte bunu kullanıcılara sunuyor olması bence Samsung açısından avantaj, tüketici için de avantaj. Evet, işlemci kısmı bu şekildeydi. Yeniden belirtmek istiyorum. Bu bir inceleme videosu olmadığı için testleri sizlerle paylaşamıyorum. İlk defa kutudan beraber çıkardık. Detaylı testleri inceleme videosunda yer vereceğim. Şimdi gelelim kameralara yakından bakalım. Cihazın arka tarafında toplamda 3 adet kamera bulunuyor. Arka ana kameramız 50 megapiksel çözünürlüğünde. Bu ana kameraya da 12 megapiksel çözünürlüğünde bir geniş açı kamerası ve 5 megapiksel çözünürlüğünde bir makro kamerası eşlik ediyor. Ön tarafa geldiğimizde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera görüyoruz. Ön kameramız ilk çentikli yapı içerisine konumlandırılmış durumda. 604 modeli bir kıyaslama yaptığımızda ciddi bir megapiksel farkının olduğunu görebiliyoruz. 604 modelinde 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera varken bu modelde 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer verilmiş. Hemen kamera arayüzüne girelim ve video çözünürlüğümüze bakalım. Video kısmına geldik şöyle. Şu an Full HD 30'dan UHD 30 alıyoruz. Cihazın hem ön hem de arka kamerası birlikte 4K 35 dakika kayıt altına alabiliyoruz. Ve bu cihaz OIS desteğiyle birlikte geliyor. Orta segment bir telefondan bahsediyoruz. Hatta orta üst segment bir telefon. 12.500 lira alabileceğiniz bir telefonda da OIS olmalı. Bu telefonda da OIS bulunuyor. Ön kamerada da kullanabiliyorsunuz. Hatta bu kısım üzerinden süper dengeli modu da sizler aktif edebilirsiniz. OIS'e sahip olması nedeniyle çekmiş olduğunuz fotoğraflar daha net oluyor. Gece fotoğraflarında özellikle daha net sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Portre kısmına geliyoruz. Portre kısmı buradan ayarlanabiliyor. Eğlence kısmı Snapchat çıkartmalarını kullanabiliyorsunuz. Video bölümü üzerinden videolar kayıt altına alınıyor. Ve burada ağır çekim gibi, makro detaylar gibi, gece modu gibi seçenekler kullanıcıları karşılıyor. Evet, kameralar genel olarak bu şekildeydi. Sizler için bazı fotoğraf video örnekleri de kayıt altına aldık. Şimdi isterseniz bunları bir yakından bakalım. Çekmiş olduğumuz fotoğraf video örneklerini gördünüz. Neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Şimdi gelelim batarya kısmına. Cihaz 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya ile birlikte geliyor. Bu batarya 25 Watt'lık bir şarjı destekliyor. Şarj konusunda bence Samsung Galaxy A serisi veya S serisi çok geride. Neden diyeceksiniz? Çinli üreticilere baktığımızda bu fiyat segmentinde 120 Watt'ı veren var. Neden bu telefon 25 Watt'lı birlikte geliyor? Samsung'un yüksek hızlı şarj konusundaki yavaşlığı neden böyle? Mesela ben S23 Ultra kullanıyorum. Bu telefon 45 Watt'ı destekliyor. 12.500 lira alabileceğim bir Çinli telefon 120 Watt'la birlikte gelebilirken Samsung'un en üst seviye modeli 45 Watt'ı destekliyor. Neden destekliyor? Bunu merak ediyorum. Umarım ilerleyen günlerde daha yüksek hızlı şarj değerlerini Samsung tarafında görürüz. Ve en büyük eksilerden bir tanesi de şu. Telefonun kutusundan adaptör çıkmıyor. Ek bir şekilde para verip adaptör satın almanız gerekecek. Bu da orta segment için pek sevilmeyen bir şey. Çinli üreticilerde veya farklı üreticilerde kutularda adaptör bulunuyor. Tek adaptör görmediğimiz yer neresi? Apple tarafı. Batarya konusundaki düşüncelerim bu şekilde. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Hızlı şarj konusundaki görüşlerinizi merak ediyorum. Ve şimdi gelelim avantajlar kısmına. Bu telefon kutudan Android 13 ile birlikte çıkıyor. Ve 4 kez Android yükseltmesi alabilecek. 5 yılda güvenlik güncellemesi alabilecek. Samsung'un orta segmentteki en büyük avantajlarından bir tanesi bu yazılım kısmı. Kullanıcıların farklı markalarda yaşamış olduğu yazılım sıkıntılarını işte Samsung tarafı bu vermiş olduğu sözlerle birlikte direkt olarak çözüyor, ortadan kaldırıyor. Neden? İlerleyen zamanlarda yaşayacağınız bir sorunu Samsung güncelleme vererek ortadan kaldırabiliyor. Farklı üreticilerde kullanıcının dilleri yandıkları için Samsung çatısı altında buluşup Galaxy A serisini tercih ediyorlar. Samsung'un bu konuda yükseliş yaşadığı zaten aşikar. Oranlara baktığımızda özellikle geçen yılki oranlara baktığımızda Samsung'un A serisinde ciddi bir yükseliş olduğunu görebiliyoruz. Ve bir diğer avantaj da şu olacak, bu telefon Wi-Fi 6 desteğiyle birlikte geliyor. A34 modelinde Wi-Fi 5 vardı. A4 modelinde Wi-Fi 6 bulunuyor. Biliyorsunuz yeni nesil evlerde, özellikle 1000 megabit destekleyen evlerde bizler neyi kullanıyoruz? Wi-Fi 6 modemler kullanıyoruz. Özellikle internet sağlayıcılar artık kullanıcılara Wi-Fi 6 modemleri öneriyor. Eğer Wi-Fi 6 modemi sahipsiniz, bu telefonla birlikte Wi-Fi 6'yı kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelin dayanıklılık kısmına. Bu cihaz IP67 sertifikasına sahip, suya ve toza karşı dayanıklı ve koruma kısmında da Gorilla Glass 5 ile birlikte geliyor. Hem cihazın arka tarafı hem de cihazın ön tarafı bu korumaya sahip. 64 modemi sadece arka taraf bir korumayla birlikte geliyordu. Haberiniz olsun. Şimdi şunu söyleyeceğim. Genel bir değerlendirme yapacağım. Bu telefon 12.500 liradan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. 12.500 lira için bence güzel bir tercih. Ancak buradaki yorumlarım genel itibariyle işlemciyi test ettikten sonra sizlerle paylaşacağım. Orta üst segmente güzel hitap eden bir işlemci. Ve biliyorsunuz Android telefonların fiyatları belli dönemlerde indirimlere giriyor. Mesela 12.500 liradan daha düşük fiyatlara satıldığını da görebileceğiz yüksek ihtimalle. Çünkü neticesinde bir Android telefon kendisi. Farklı markalarda da geçerli olan bir durum bu arada. Sadece Samsung için geçerli değil. Hani onu vurgulamak istiyorum. Fiyatı dışında devam etmek gerekirse bu cihaz segmentinde bence oldukça başarılı olacak. Neden diyeceksiniz? Premium algısı burada kullanıcılara sunulmuş. Dayanıklılık konusunda avantajlar var. Yazılım konusunda avantajlar var. Çok başarılı bir ekrana sahibiz. 120 Hz ekran tasarımımızı kullanıcılara sunuyor. Ve kompakt bir cihaz. Yani çok büyük bir ekranlı bir telefon değil. Genel itibariyle dokunduğunuzda öyle çok aşırı büyük bir telefon kullanıyormuş hissiyatını sizlere vermiyor. Benim düşüncem bu şekilde. Belki S23 Ultra kullandığım için de bana böyle geliyor olabilir ama sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizde yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın diyorum. Ve videoyu sonlandırıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.